Ayrım 37, İnfaz, David Baldacci, sayfa 456, 69. bölüm. FBI'ın Washington Saha Bürosu'ndaki toplantı odasında 6 kişi oturuyordu. Decker, Mars, Bogart, Milligan, Jameson ve Oliver. Bogart, bildiğiniz gibi diğer meselelerle uğraşmak üzere soruşturmadan alınmıştık. Ama Lisa Davenport'u aramaktan hiçbir zaman vazgeçmedik. O iş üzerinde hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz dedi. James'in herhangi bir ipucu var mı diye sordu. Milligan, bir iki tane ama bir sonuç çıkmadı. Ne bir fidye talebi oldu ne de bizimle iletişime geçtiler. Garip bir durum diye cevap verdi. Mars Oliver'a baktı. Teksas'taki mahkeme sürecinden ne haber diye sordu. Oliver, bir iyi bir kötü haberim var dedi. Daha önce de söylediğim gibi Teksaslı yetkililerin seni bir daha hapse göndermek gibi bir niyetleri yok. Jameson, bu harika bir haber dedi. Kötü haber, bunu telafi etmek istermişçesine hapishanede uğradığın saldırı için açtığım davada dişleriyle tırnaklarıyla mücadele edecekler gibi görünüyor. Decker, hiç şaşırmadım dedi. Bu onların görüntüyü kurtarmak için kullandıkları yöntem. Bogart, Decker bize Roy Mars'ın Melvin'le yaptığı konuşmayı ve adamın Melvin'in gerçek babası olmadığını aklardı. Tüm bu olaylarla, ki buna Davenport'un kaçırılması da dahil, üç silahşörlerin bağlantısı olduğuna inansam da ortada güçlü bir delil bulunmadığından elim kolum bağlanıyor dedi. Decker öne doğru eğildi. Roy soruşturmayla alakalı varsayımımızı aşağı yukarı doğrulamış oldu. Irkçı arkadaşlarıyla arasının bozulmasından sonra kaçtığını yani. Ama o adamlara karşı elinde delil var. Banka kasasında sakladığı delil. 50 yıl önce işledikleri suçlardan ötürü bazı çok güçlü adamları yerlerinden edebilecek cinsten bir delil. Oliver, o adamların kimler olduğunu söyledi mi diye sordu. Emniyet müdüründen bahsetmiştin. Evet, söyledi. Görevimiz Roy'u bulup o delili ele geçirmek. Jameson, Decker, en başından beri yapmaya çalıştığımız şey de bu zaten dedi öfkeyle. Biliyorum Alex ve şimdi bu konuda başarıya ulaşma şansımızın daha yüksek olduğunu hissediyorum. Neden? Elimizde önemli bir koz olabilir. Milligan, bunu açıklayabilir misin diye sordu. Melvin'le birlikte bir araştırma yapıyorduk ve tüm soruşturmanın seyrini değiştirebileceğine inandığımız bir şey bulduk. Jameson, Decker, bizi merakta bırakmasana diye çıkıştı. Bir değiş tokuşun gerçekten de yaşandığını ispatlıyor. Milligan, değiş tokuş mu diye sordu. Evet. Bu ne anlama geliyor? Decker, bu olayda bir kişinin diğeriyle değiş tokuş edildiğini dedi. Cebinden bir şey çıkardı ve işte bu da kanıtı. Fotoğrafı herkesin görebileceği şekilde çevirdi. Tam o sırada bir iskemle devrildi. Ardından kapıya doğru koşturan ayak sesleri duyuldu. Kilitli kapıya. Mary Oliver dönüp odadakilere baktı. Yüzü çarpılmış çirkin bir maske görüntüsüne bürünmüştü. Seni orospu çocuğu diye bağırdı Decker'a. Sonra hırsla üstüne atıldı ama Bogart atik davrandı. Kadını kolundan yakalayıp sırtını duvara yapıştırdı. Milligan ve Jameson afallamışlardı. Milligan, neler oluyor diye sordu. Decker elinde tuttuğu fotoğrafa baktı. Bu Kane Emniyet Müdürü Roger McClellan ile bir an duraladı. Mary Oliver'ın fotoğrafı. Bogart devrilen iskemliği düzeltip Oliver'a oturmasını işaret etti. Otur. Oliver, bana emir veremezsiniz dedi. Buradan gitmek istiyorum hem de şimdi. Haksız yere tutuyorsunuz beni. Jameson, iyi de o fotoğrafta McClellan'la birlikte olan sensin dedi. Ne olmuş yani? Fotoğraf çektirmek yasak mı? Aniden Bogart'a döndü. Hemen şu anda gitmeme izin vermezsen FBI'ya karşı öyle büyük bir dava açarım ki bir sonraki görev yerin işsizlik kurumu olur. Decker, hiç sanmıyorum dedi. Ajan Bogart'a daha önce de açıkladığım gibi Lisa Davenport'un kaçırılması olayıyla alakalı olarak tutuklanacak ve suçlanacaksın. Davenport mu? Siz aklınızı mı kaçırdınız? Beni bu suçla ilintilendirecek hiçbir delil yok elinizde. Davenport gecenin o saatinde kapıyı ancak tanıdığı birine açardı. Olay yeri sanki çok büyük bir mücadele yaşanmış düşüncesine kapılmamız için özellikle o hale getirilmişti. Acaba hangi nedenle onu kaçırmış olabilirim? Bari onu da söyle ha? değiş tokuş için. Davenport'un ortadan kaybolmasıyla birlikte soruşturmada bize yardımcı olmak istedin. Kendini az da olsa suçlu hissetmene rağmen içten ve samimi davranan arkadaş rolünü çok iyi oynadın. Üstelik Davenport'un aradan çıkmasıyla kendini soruşturmanın tam ortasında buluverdin. McClellan konusunda öğrendiğimiz gerçekleri muhtemelen Texas'ta adamları olan McClellan'a ilettin. Melvin'in evini ziyaret etmeyi planladığımızda hemen telefona sarıldın. Bize Melvin'in davasıyla alakalı olarak Texas'ta bir arkadaşına mesaj attığını söyledin. Ama ben senin yanında oturuyordum ve telefonun çaldığını veya titreştiğini hiç duymadım. Bunu arkadaşlarını ne yapmayı planladığımız konusunda uyarmak ve eve bizden önce gidip etrafı arayabilmelerini sağlamak için bir bahane olarak kullandın. Daha sonra eminim ki onlara bir mesaj daha gönderip Melvin'in bize sözünü ettiği garajdaki gizli bölmeden söz ettin. Oraya vardığımızda o gizli bölmenin bizden önce araştırılmış olmasının nedeni buydu. Milligan ve sonra bizi öldürmeye kalkıştılar dedi öfkeyle. Siz delirmişsiniz. McClellan'ı tanımıyorum bile. O fotoğraf bir etkinlik sırasında çekilmişti. Onun gibi birçok fotoğrafım var benim. Decker Oliver, lafı fazla uzatmayalım dedi. Melvin'in davasını üstlenmeye öylesine karar vermedim. Bunu yapman için emir verildi sana. Mars Oliver'a baktı. Ailemle, babamla, babam olduğunu sandığım kişiyle alakalı onca sorunun nedeni buydu demek. İnfazım gerçekleşmeden önce benden bilgi almaya çalışıyordun. Banka kasasındaki şeylerin yerini bilip bilmediğimi anlamaya çalışıyordun. Senin için bütün gecemi gündüzüme kattım. Bogart Decker'ın bu fotoğrafı daha önce bana göstermesinin ardından biraz araştırma yaptım. Hukuk konusundaki çalışmalarım baştan savma şeylerden ibaret. Melvin yeniden tutuklandığında mahkemede onu kurtaran ve yeniden hapse dönmesini engelleyen Decker oldu, sen değil. Ayrıca Melvin'in adına Texas eyaleti aleyhine açtığını söylediğin davaya da baktım. Ortada dava filan yok dedi. Sanırım McClellan gibi bir ırkçının çömezi olarak bir siyaha gerçekten yardım etmeye elin varmadı dedi Decker. Ama tüm bunlar bir kenara, biz seni adam kaçırma suçuyla tutukluyoruz. Bu federal ceza sisteminde 20 yıl hapis anlamına geliyor. Davenport ölmüşse iş ölüm cezasına kadar gider. Oliver, elinizde en ufak bir delil bile yok. Texas'taki davaya gelince muhtemelen bir dosyalama hatası filan olmuştur. Düzeltilmesi için hemen devreye gireceğim diye ekledi yüzünde yapmacık bir gülümsemeyle. Decker Bogart'a baktı. Biraz daha ikna olması gerekiyor anlaşılan. Telefonun ve internet yazışmaların için arama emri çıkardık. Oliver neye dayanarak diye bağırdı. Soruşturmamızda elde ettiğimiz bulguları paylaştığımız önde gelen bir kişilik olduğun gerçeğine dayanarak. Bu kadar büyük tesadüfler olamaz. Emri imzalayan hakim de düşüncemizi onayladı. Decker McClellan'la aranda 4 uzun e-posta trafiği tespit ettik dedi. Onu soruşturma hakkında sürekli bilgilendirmeye devam ediyormuşsun. Bu soruşturmaya engel olmak demektir. Bir başka e-postada LD baş harflerini kullanarak söz konusu kişinin durumu hakkında bilgi istemişsin. Decker öne doğru eğildi. Sana karşı elimizde hala delil olmadığını düşünüyorsan ayağa kalkıp buradan çıkmayı bir dene istersen. Avukat istiyorum. Bogart henüz suçlanmadın dedi. O yüzden avukat isteme hakkına sahip değilsin. Oliver odadaki diğer insanlara baktı. Sonra iskemlesine oturup alev saçan bakışlarını Decker'a yöneltti. Ne istiyorsun? Lisa Davenport'un sağ salim geri dönmesine. Bunu sağlamamız için bize yardım edeceksin. McClellan ve arkadaşlarını enselememiz için de. O zaman savcı iyi bir öneriyle karşına gelecektir. Oliver hiçbir şey söylemedi. Decker biraz daha öne eğilerek, Lisa Davenport yaşıyor mu diye sordu. Oliver hiçbir şey söylemedi. Decker aniden ayağa fırladı. Peki Ajan Bogart, suçlarını okuyup bu kadını tutuklayabilirsiniz. Silahşörleri onun yardımı olmadan enseleyeceğiz. Hepsi ya müebbet hapisle cezalandırılacak ya da zehirli iğneyle idam edilecek. Bu kadın da dahil olmak üzere. Bogart anlaşıldı diyerek başıyla Milligan'a işaret etti. Milligan Oliver'ın kolundan tutup lütfen ayağa kalk dedi. Oliver'dan bir karşılık gelmeyince kolunu hızla çekip ayağa kaldırdı onu. Mary Oliver, şimdi okuyacağım suçlardan ötürü. Oliver nefes nefese durun, durun dedi. Hepsi beklenti içinde ona baktı. Davenport yaşıyor mu bilmiyorum. O zaman öğrenmeni öneririm dedi Bogart ve sonra nerede olduğunu söyleyeceksin. Onu nereye götürdüklerini bilmiyorum, bana söylemediler. Decker, yardımcı olma konusunda seni pek gayretli görmüyorum dedi. Anlaşma yapmak istiyorsan bunu hak etmen gerekir. Davenport'un nerede olduğunu öğreneceksin. Bogart, ve biz her hareketini izliyor ve dinliyor olacağız dedi. Arkadaşlarına hakkındaki gerçekleri öğrendiğimizi söylemeye kalkarsan bir daha gün ışığını görmeyecek şekilde ceza alman için yeterli delili bulacağım. Oliver'ın çenesi göğsüne düştü ve sessizce ağlamaya başladı. Decker, bu işlere zamanımız yok dedi. Davenport'u henüz öldürmedilerse bunu kısa bir zaman sonra yapmayacaklarının bir garantisi yok. Harekete geçmen gerek, hemen şimdi. Oliver, iyi de onu nasıl bulacağım diye sordu inler gibi. Nasıl bulacağını ben sana tam olarak söyleyeceğim dedi Decker. 70. Bölüm. McClellan telefonda bunu bana daha önce neden söylemedin diye bağırdı. Oliver, Roger, yeni öğrendim de ondan dedi. Öğrenir öğrenmez seni aradım. Kadın Mars'ı hipnotize etmiş, Mars da ona bir şeyler anlatmış, öyle mi?
Evet, Decker böyle söyledi.
Banka kasasındaki şeylerden söz etmiştin. Mars onlar hakkında konuşmuş mu?
Anlaşılan evet. Decker daha fazla bilgi almak üzere Davenport'la bir araya gelecekti. Ama biz buna fırsat kalmadan onu kaçırdık.
Kahretsin, onca zamandır elimdeydi ve bilme ihtimali vardı, öyle mi? Yani gerçekten biliyor muydu?
Bu kesinlikle mümkün. Yani onunla konuşman gerek. Oliver durakladı. Lütfen bana onun...
McClellan, bu işi ben halledeceğim diyerek telefonu kapattı. Alelacele binadan dışarıya çıkıp arabasına atladı. McClellan bir saatlik araba yolculuğundan sonra babasından miras kalan 100 dönümlük arsa içindeki küçük çiftlik evine vardı. Arabayı ahşap evin yıkılmaya yüz tutmuş verandasının önünde durdurdu. Arabadan dışarıya çıkarken kapıda bir adam belirdi. Mesajını aldım dedi. Kısa boylu, geniş omuzlu, iri elleri olan bir adamdı. Beline bir tabanca sıkıştırmıştı. McClellan adamın yanından hızla geçerek ön kapıya yöneldi. Üç uzun adımda kapıya varıp açtı ve küçük bir yatak odasına girdi. Davenport bir iskemlede oturuyordu. Elleri ve ayakları bağlanmış, ağzına tıkaç sokulmuş, gözleri bantla kapatılmıştı. McClellan bir iskemle çekip kadının tam karşısına gelecek şekilde oturdu. Kapı açıldığında Davenport gerilmiş oturduğu yerde dikleşmişti. McClellan uzanıp kadının ağzındaki tıkacı çıkardı. ''Konuşmamız gerek'' dedi. Davenport dudaklarını yalayıp birkaç kez yutkundu. ''Biraz su içmem lazım.'' McClellan masanın üstünde duran plastik şişeyi alıp kapağını açtı ve kadının dudaklarına yaklaştırdı. Davenport biraz su içti, öksürdü, sonra biraz daha içti. McClellan, Melvin Mars'ı hipnotize etmişsin dedi. Davenport başını yavaşça salladı. Evet. Sana neler anlattı?
Pek fazla bir şey söylemedi.
Anlattığı her şeyi bilmek istiyorum, tüm detaylarıyla.
Biraz düşünmem gerek, çok yorgunum.
McClellan, Davenport'u omuzlarından kavrayarak silkeledi. Daha hızlı düşün. Tam o sırada ayak sesleri duyuldu. McClellan diğer adamın odaya girdiğini gördü. Sonra bakışlarını Davenport'a yöneltti. Kadının üstü başı eli yüzü kir içindeydi. Yanağında morluk, alnında kesik vardı. Zayıflamış, solgunlaşmış ve sesi boğuklaşmıştı.
''Neden yapıyorsunuz bunu?'' dedi. ''Lütfen ben bir şey bilmiyorum. İzin verin de gideyim.''
McClellan... Beylik tabancasını çıkarıp kadının şakağına dayadı. Davenport metali teninde hissettiği an kas katı kesildi. McClellan, kendini toparla ve bana Mars'ın anlattıklarından söz et. Sonra geleceğin hakkında konuşuruz dedi. Davenport titreyerek ona Mars'ın hipnoz altındayken söylediklerini nakletti. Konuşması bitince McClellan, hepsi bu mu diye sordu.
Evet dedi Davenport.
Yani bana her şeyi anlattın, hiçbir şey saklamıyorsun benden değil mi?
Tabancasını kadının şakağına iyice bastırdı. Yemin ederim ki bir şey saklamıyorum. MacLellan tabancasını geri çekip kılıfına koydu. Davenport'un yüzüne dikkatle bakarken tüm bunların ne anlama gelebileceğini anlamaya çalışıyor gibiydi. Arkasındaki diğer adamın hareketlendiğini duydu.
MacLellan, bu kadınla ilgilenmemiz gerek dedi, hem de şimdi.
Ses, biz o işi hallettik dedi. MacLellan birden arkasına dönünce ajan Bogart'ı gördü. Ajan silahını kendisine doğrultmuştu. Diğer adam Milligan tarafından kelepçeleniyordu. Decker, Mars ve James'in odaya girdiler.
Bogart, ayağa kalkıp ellerini başının üstüne koy. Elini silahına atmayı bir an bile geçirme aklından, yoksa seni hemen burada vururum. Hem de büyük bir zevkle dedi.
MacLellan yavaşça ayağa kalktı ve ellerini başının üstüne koydu. Davenport, ajan Bogart diye bağırdı. Mars ve James'in Davenport'un yanına gidip bağlarını çözdüler, gözündeki bandı çıkardılar. Davenport'un gözleri şişmişti. Işığa alışabilmek için gözlerini birkaç kez kırpıştırdı. Mars'ın yardımıyla titreyerek de olsa ayağa kalktı. MacLellan'ın gözü Decker'ın üstündeydi. Milligan yanına gelip onu kelepçelerken,
''Seni orospu çocuğu şişko, beni kandırmak için Oliver'ı kullandın.'' diye bağırdı.
''Evet, öyle yaptık.'' dedi Decker ve ''bu sayede ceza indirimi alacak. Sen de böyle bir imkandan faydalanabilirsin. Diğer iki silahşörü bize teslim edersen tabii.'' MacLellan Decker'ın üstüne hücum etmek için hamle yapsa da Milligan'ın çelmesiyle kendini yerde buldu.
''Bogart, MacLellan, bu yaptıkların kendi canını yakmaktan başka bir işe yaramıyor. O yüzden sakinleşsen iyi olur. Birazdan bir nakliye aracı gelip seni ve arkadaşını buradan alacak.'' dedi.
Gün ışığına çıktılar. Aracın gelmesini beklerlerken Decker,
''Tam tersi bir durum söz konusu olsaydı diğerleri seni anında ele verirlerdi. Bunu biliyorsun değil mi? Senin Davenport'u kaçırdığından bile haberleri yoktur sanırım.'' dedi.
MacLellan dönüp Decker'a baktı.
''Sen ne bildiğini sanıyorsun?''
''Üçünüzün bir kiliseyi ve siyahi insanların gelişmesi için Ulusal Birlik Bürosu'nu bombaladığınızı biliyorum.'' MacLellan alaycı bir ifadeyle,
''Senin bir boktan haberin yok.'' dedikten sonra Decker'ın çizmelerine okkalı bir tükürük savurdu.
''Onları ele verirsen hapiste geçireceğin süre kısalacak. Belki çok değil ama o da bir şeydir. Hem Eastland ve Huey bu işten neden parçalarını kurtarsınlar ki?''
''Neden söz ettiğini bilmiyorum. İkisi de iyi, dürüst adamlardır.''
''Demek suçu tek başına üstlenmek istiyorsun gerçekten, öyle mi?''
''Ne suçu? Arkadaşımla birlikte eve bakmaya geldim ve iskemleye bağlanmış bu hanımefendiyi buldum.'' diye ekledi.
Davenport'u kastederek,
''Siz geldiğinizde bağlarını çözmeye hazırlanıyordum.''
''Hanımefendi olayı böyle anlatmıyor ama.''
''Başkasının ne dediği beni ırgalamıyor. Bizim sözümüze karşı onunki.''
''Bogart, bu saçmalığı kimsenin yutmayacağını biliyorsun.'' dedi.
''Milligan, Mary Oliver'ı da konuşturduk. O da seni suçluyor.'' dedi. ''Size ne anlattı bilmiyorum ama hepsinin zırvadan başka bir şey olmadığından eminim.''
''Seninle yaptığı konuşmayı kayda aldık. Buraya bu yüzden geldin.''
''Eh, mahkemeler bunun için var değil mi? Gerçeği ortaya çıkarmak için. Kayında insanlar benim sözüme inanır.''
''Bogart, bu işi Kane'de yapacağımızı hiç sanmıyorum.'' dedi.
''Avukatlar bugünler için var. Kefaletimi yatırır çıkarım. Ama merak etmeyin, mahkeme günü yerimi alacağım. Ben toplumla güçlü bağları olan birçok madalya sahibi bir emniyet müdürüyüm. Sicilimde tek bir kusur bile göremezsiniz. Kaçma riskim de yok.'' diye ekledi, yüzünde hafif bir gülümsemeyle.
''Milligan, pisliğin hakkını teslim etmek lazım. İnandırıcı konuşuyor ama gereğini yapamıyor.'' dedi.
''Decker, müdür MacLellan, düşündüğünün aksine seni adam kaçırmaktan tutuklayacak yeterli delil var elimizde.'' dedi. ''Bundan sonra hayatının geri kalanını hapiste geçireceksin. Diğer iki arkadaşının da benzer muameleyi görmelerini sağlamak senin elinde. FBI'ın üçünüzün aynı hapishaneye gitmesini ayarlayabileceğimden eminim. Durunca hapishane giysileri içindeki üç silahşörler, o görüntüyü gözünün önüne getirmeye çalış.''
İleride nakil aracı göründü. Engebeli araziyi geçip biraz daha yol aldıktan sonra yanlarında durdu.
''Bogart, haydi gidelim.'' dedi.
Uzanıp MacLellan'ın kolundan tuttu. Tam o sırada ateşlenen bir silahtan çıkan mermi doğrudan McClellan'ın alnına isabet etti. Sanki üçüncü bir göz açıldı yüzünde. Adam Bogart'a doğru devrildi, ardından yere düştü. Milligan silahını çekti. Mars, Jameson ve Davenport'u mermilere hedef olmamaları için yere itti. Decker McClellan'ın cesedine baktı. Akan kan çevresinde ufak bir gölcük oluşturmaya başlamıştı bile. Sonra orada duran ve yaşananlardan ötürü şoka girmiş gibi görünen diğer adama doğru attı kendini. İkinci mermi elleri kelepçeli adamın göğsünden girip köprücük kemiklerinin arasından çıktı. Decker toprağa saplanmadan önce adamın sırtından çıkan merminin izini hissetti. Aynı anda adam sırt üstü üstüne devrildi. McClellan'ın cesedi yerde yatıyordu. Adam kalbine isabet eden ikinci mermiyle birlikte son nefesini vermişti. Yerde yatan iki ölü adam, çevrelerinde de şimdilik hayatta olan altı kişi vardı. Nakil aracındaki iki ajan ön koltuklarından dışarıya fırlayıp aracın arkasında siper aldılar. İçlerinden biri doğu tarafını işaret ederek "Şuradan ateş ettiler," dedi. "Bogart, buraya takviye göndersinler. Helikoptere haber verin, bakalım saldırganın izini sürebilecekler mi?" dedi. Ama Decker üstünde cesette toprakla boydu boyunca yatarken bunun için çok geç olduğunu biliyordu. 37. ayrımın sonu. Sayfa 468.